Ayrım 8.
Böyle gerçekleşmez görünen söz verilerde bulunmuyordu kimse. Ama zamanla bazı şeyler gerçekleşince bunlara ilişkin söz verilerin daha önce sizin arayıp da bulamadığınız yerde durup durdukları sonradan anlaşılıyordu. Ne var ki bu insanlarda beni kendine çekecek pek bir şey yoktu. O sözüne ettiğim özgürlüğün bir savunucusu olsaydım, okyanusu bu insanların bulanık gözlerinde kendini açığa vuran çıkış yoluna değişirdim elbet. Kesin olan bir şey varsa, daha söz konusu şeyleri düşünmeye başlamadan çok önce bu insanları gözlemlemeye başlamıştım. Hatta ancak zamanla biriken gözlemlerdir ki beni o belirli yöne yöneltmişti. İnsanlara öykünmek o kadar kolaydı ki, tükürmesini daha ilk günler öğrenmiştim. Giderek karşılıklı birbirimizin yüzüne tükürmeye başlamıştık. Arada bir fark varsa benim sonradan yüzümü yalayıp tükürüklerden temizlememdi. Onlarsa bunu yapmıyordu. Pipo işine gelince çok geçmeden koca bir adam gibi pipo tüttürmeye koyulmuştum. Baş parmağımı piponun ağzındaki tütünlerin üzerine bastırmasını bile beceriyor. Bütün ambarı sevinç çığlıklarına boğuyordum. Ne var ki boş ile dolu pipo arasındaki ayrımı uzun süre kavrayamamıştım. Beni hepsinden çok uğraştıran rakı şişesi olmuştu. Kokusundan kahroluyordum. Var gücümle zorladım kendimi. Ama yine de alışana kadar haftalar geçti. Ne gariptir ki bu konuda kendimle sürdürdüğüm savaşımları gemideki insanlar bendeki bütün öbür şeylerden daha ciddiye alıyordu. Artık bu insanları da belleğimde birbirinden ayıramaz oldum. Ama aralarında biri vardı ki yalnız veya arkadaşlarıyla gece ya da gündüz en değişik saatlerde ikide bir çıkıp geliyor, elinde şişe karşıma geçip bana ders veriyordu. Şişenin mantar tapasını ağır ağır çıkarıyor, sonra olup biteni kavrayıp kavrayamadığımı yoklamak için bana bakıyordu. Hani itiraf edeyim ki ele avuca sığmayan pek aceleci bir dikkatle hep onu süzüyordum. Bütün yeryüzünü dolaşsa bir insan öğretmen, insan öğrenciler arasında benim gibi parlak bir öğrenciyi bulamaz. Mantarını çıkardıktan sonra şişeyi kaldırıp ağzına götürüyordu. Ben de bakışlarımla gırtlağından içerilere kadar onu izliyordum. O benden hoşnut bir eda ile başını sallayıp şişeyi dudaklarına dayıyordu. Bense yavaş yavaş durumu kavradığımdan mest olarak ciyaklıyor ve nerem rast gelirse hatır hatır kaşıyıp duruyordum. O sevincinden şişeyi ağzına dayayıp bir yudum alıyor, bense ona öykünemeyeceğimden sabırsızlık ve umutsuzlukla kafesinde üstümü başımı pisletiyordum. Bu da yine onu hayli memnun bırakıyordu. Derken şişeyi kendinden epey uzakta tutuyor, sonra birden coşkuyla ağzına götürerek aşırı derecede öğretici bir pozla geriye kaykılıyor, bir dikişte içindekilerini boşaltıyordu. Sonunda ben gönlümde kabaran alabildiğine büyük istekle bitkin düşerek kendisini izleyemez duruma geliyor, o karnını sıvazlayıp sırıtarak kuramsal dersine son verirken ben parmaklığa güç tutunuyordum. Ancak bunun üzerine pratik çalışma başlıyordu. Kuramsal dersten fazlasıyla bitkin düşmedim mi? Evet, fazlasıyla bitkin düştüm. Bu benim alın yazım. Yine de olanca gücümle bana buyur edilen şişeye uzanıyordum. Ellerim titreyerek çıkarıyordum mantarını. Bu işi becerir becermez içinde yeni güçler doğuyordu. Şişeyi kaldırıyordum havaya. Orijinalinden pek ayırt edilecek gibi değildi. Götürüp ağzıma dayıyordum ve birden şişe boş olup içini sadece bir koku doldurmasına karşın tiksintiyle iğrenerek fırlatıp atıyordum elimden. Öğretmenimi üzüyor, kendimi ondan da çok üzüyordum. Şişeyi kaldırıp attıktan sonra güzel güzel karnımı sıvazlayıp sırıtmayı unutmuyor ama yine de ne onu ne kendimi memnun edebiliyordum. Pek sık böyle geçiyordu dersler. Öğretmen de öğretmendi doğrusu, bana kızmıyordu. Orası öyle, bazen vücudumda güç uzanabileceğim bir yere piposunu bastırıyor, söz konusu yer için için yanıp tutuşana kadar da geri çekeyim demiyordu. Ama sonra yine kendisi o kocaman iyiliksever elleriyle yanan yeri söndürüyordu. Bana hiç sinirlenmiyor, ikimizin de aynı safta maymun doğasına karşı savaştığımızı ve benim işimin kendisininkinden de zor olduğunu seziyordu. Bu yüzden bir akşam büyük bir seyirci topluluğu önünde, sanırım bir şenlikteydi, gramofon çalıyor, subayın biri şenliğe katılanların arasında dolaşıyordu. İşte böyle bir akşam, kimsenin bana dikkat etmediği bir an, kafesimin önüne kazara bırakılmış bir rakı şişesine kapıp, seyircilerin giderek artan dikkatli bakışları karşısında mantarını ustalıkla çıkarmam, şişeyi ağzıma götürmem ve hiç duraksayıp yüzümü ekşitmeden anadan doğma içkici biriymişim gibi gözlerimi devirip gırtlağıma lıkır lıkır sesler çıkararak şişeyi gerçekten boşaltmam, boş şişeyi bundan böyle adam olmaz biri gibi değil de ustalıkla kaldırıp atmam hem öğretmenim hem de benim için ne büyük bir zafer. Verdi doğrusu. Karnımı sıvazlamayı unutmuştum. Ama buna karşılık başka türlüsü elimden gelmediğinden ve içimden bir şey beni buna zorlayıp duyularak bir eksiklik havasına büründüğünden, kısacası hey diye bir nara atarak insan sesi çıkardım ve sıçradığım gibi oradaki insanların arasına karıştım ve onların "Duydun mu? Konuşuyor!" sözlerinin yankısını tere batmış vücudumun her bir köşesinde bir öpücük gibi hissettim. Yine söylüyorum, insanlara öykünmenin benim için çekici bir yanı yoktu. Bir çıkış yolu aradığım için öykünmüştüm. Başka nedenden değil. Üstelik söz konusu zafer bana pek de fazla bir şey kazandırmamıştı. İnsan sesim hemen kaybolmuş, ancak aylar sonra yeniden ortaya çıkmıştı. Hatta rakı şişesine karşı tiksintim daha da bir güçlenmiş olarak tekrar dönüp gelmişti. Ama tutacağım yön de kesinlikle belirlenmiş bulunuyordu. Hamburg'da ilk hayvan terbiyecisinin eline teslim edilmemden pek az sonra önümde iki yolun var olduğunu anlamıştım. Hayvanat bahçesi ya da varyete. Duraksamadım. Şöyle dedim kendi kendime. Bütün gücünü kullan. Bir varyeteye kapağı atmaya bak. Çıkış yolu budur senin için. Oysa hayvanat bahçesi yeni bir parmaklıklı kafestir yalnız. Oraya girdin mi hapı yuttuğun gündür. Ve işte o zaman öğrenmeye başladım baylar. Oh, insan zora gelince öğreniyor. Bir çıkış yoluna kavuşmak istedi mi öğreniyor. Hiçbir şeye aldırış etmeden öğreniyor. Kamçıyla denetliyor kendini. Öz varlığında en ufak bir direnişle karşılaşmaya görsün, etini kıymık kıymık ediyor. Zamanla maymun doğam apar topar çıkıp gitmişti içimden. Öyle ki bunu gören ilk öğretmenim adeta maymunlaşıp çok geçmeden dersi bıraktı. Bir akıl ve ruh hastalıkları kliniğine yatırılması gerekti. Neyse ki çok geçmeden iyileşip dönüp geldi yine. Ama bir hayli öğretmen eskittim doğrusu. Hatta aynı zamanda birkaç öğretmen kullanıyordum. Yeteneklerime güvenim artıp da herkes bendeki gelişmeleri izlemeye koyulup ışıl ışıl bir gelecek beni beklemeye başlayınca bu kez kendim öğretmenler tuttum. Bunları ard arda 5 ayrı odaya yerleştirdim. Bir odadan çıkıp doğru öbürüsüne dalıyor, öğretmenlerin hepsinden ders alıyordum. Evet, bu gelişmeler, bilim ışınlarının dima içine dört bir yandan sızması. İnkar etmiyorum, beni mutlu kılıyordu. Ama şurasını da itiraf edeyim ki gözümde fazla büyütmüyordum bunu. Daha o zamanlar böyle bir şey yaptığım yoktu. Bugünse hiç yok. Şimdiye kadar yeryüzünde eşi görünmedik bir çaba harcayıp bir Avrupalının ortalama kültürünü edindim. Bu gerçekte hiçbir şey değildi belki ama kafesten çıkmama yararı dokunması ve bana bu özel çıkış yolunu, bu insansı çıkış yolunu sağlaması bakımından yine de değer taşıyordu. Almanca'da eski bir söz vardır, ortadan toz olmak. Ben de bunu yaptım, toz oldum ortadan. Özgürlüğü seçemeyecek oluşum karşısında başka çıkar yol göremedim. Elde ettiğim gelişmelere ve bunlarla şimdiye kadar ulaştığım amaca bir göz atarsam ne yakınmam için neden var ortada ne de memnunluk duymam için. Ellerim pantolonumun ceplerinde, şarap şişesi masamın üzerinde, bazen yatıyor, bazen şezlongta yarı oturuyor, bazen de uzanmış pencereden dışarı bakıyorum. Beni dolaşmaya gelen oldu mu, yakışık aldığı gibi kalkıp karşılıyorum kendisini. Menajerim ön odada, zili çalar çalmaz seyirtip söyleyeceklerime kulak veriyor. Akşamları hemen hep varyeteye çıkıyorum ve artık önümde aşılması gereken başarılar diye bir şey bulunmuyor. Gece geç vakit şölenlerden, bilimsel toplantılardan, eş dost sohbetlerinden döndüm mü, yarı talimli küçük bir şempanzeyi beni bekler buluyor ve maymunsu bir davranışla kendisinden murat alıp murat veriyordum. Gündüzün görmek istemiyordum yüzünü. Çünkü bakışlarında serseme dönmüş talimli bir hayvanın mecnunluğu okunuyor. Bunu bir ben anlıyorum ve katlanmak gelmiyor elimden. Kuşkusuz erişmek istediğim amaca genel olarak eriştim. Zahmete değmezdi denilmesin. Hem hiç kimseden bu konuda bir yargı beklemiyorum. Amacım yalnızca bazı bilgileri iletmekti, yalnızca bildirmekti bazı şeyleri. Size de sayın akademi üyeleri, size de yalnızca bir bildiride bulundum. Cezalılar Kolonisi. Subay, bambaşka bir araç bu, dedi inceleme gezisine çıkmış konağa ve kendisinin hiç de yabancısı olmaması gereken aygıtı neredeyse hayranlıkla baştan aşağı süzdü. Konuk, itaatsizlik ve üste hakaret suçundan ölüme mahkum edilmiş bir erin idamında hazır bulunmak için kumandan tarafından yapılan çağrıya sırf nezaket gereği uymuştu. Öyle anlaşılıyor ki cezalılar kolonisinde de söz konusu idama karşı ilgi pek büyük değildi. Hiç değilse burada dört bir yanı çıplak yamaçlarla çevrilmiş kumlu vadide, subayla konuk dışında sadece mahkum, saçı başı birbirine karışmış alık alık bakan bu geniş ağızlı adam ve ağır bir zinciri elinde tutan bir er görülüyordu. Erin tuttuğu zincire mahkumun el ve ayak bileklerine geçirilmiş küçük zincirler gelip ulanıyor. Bu zincirler de yine kendi aralarında daha başka zincirlerle birbirine bağlanıyordu. Bu yetmiyormuş gibi mahkumun halinde öylesine köpeksi bir sadakat ifadesi okunuyordu ki adeta kendisini salıp yamaçlarda elini kolunu sallayarak dolaşmasına izin vermek hiç sakınca doğurmaz, infaz işine başlanacağı an öttürülecek bir ıslıkla dönüp gelmesi sağlanabilirdi. Konuğun aygıttan anladığı yoktu pek. Mahkumun arkasında neredeyse gözle görülür bir ilgisizlikle aşağı yukarı geziniyor. Bu arada son hazırlıkları bitirmeye çalışan subay bazen yere iyice gömülmüş aygıtın altına sürünerek giriyor. Bazen de üstteki parçaları gözden geçirmek için bir merdiveni tırmanıp aygıtın tepesine çıkıyordu. Gerçekte bunlar bir makiniste yaptırılacak şeylerdi. Ama subay söz konusu işi canla başla görüyor, aygıta pek bağlılığından mıdır yoksa daha başka nedenlerden mi bu işi başka kimseye emanet etmek istemiyordu. Evet, şimdi tamam diye sesini yükseltti sonunda ve merdivenden indi. Alabildiğine bitkin düşmüştü, hayli açılmış ağzıyla soluyup duruyordu. Zarif iki hanım mendilini arkadan üniformasının yakasının altına sıkıştırmıştı. Bu üniformalar tropik bölgeler için ağır olsa gerek dedi konuk. Oysa subay konuğun aygıtla ilgili olarak kendisinden bilgi almasını beklemişti. Yağla kirlenmiş ellerini orada hazır duran bir gerdelde yıkarken kuşkusuz diye cevapladı. Ancak bu üniformalar bizim için yurt demektir. Yurdu da doğrusu yitirmek istemeyiz. Ellerini bir beze kurularken aygıtı göstererek hele siz şu aygıta bakın bir diye ekledi. Hemen ardından buraya kadar elle hazırlanması gerekiyordu ama bundan sonrası otomatiktir. Konuk başını sallayarak subayın peşinden yürüdü. Subay her ihtimale karşı kendini temize çıkarmak isteyerek ''Elbette arızalar baş göstermiyor değil bazen'' dedi. ''Hani bugün böyle bir şeyle karşılaşacağımızı sanmıyorum ama yine de bunların hesaba katılması gerekiyor. Nihayet 12 saat aralıksız çalışmak zorunda makine. Hem kimi arızalar baş gösterse de ufak şeyler olacaktır. Bir solukta giderilebilir hepsi.'' Sonunda ''Oturmaz mısınız?'' diye sordu subay. Ve oracıkta yığınla duran hasır iskemlelerden birini çekip konuğa uzattı. Konuk da iskemleyi alıp oturdu üzerine. Bir çukurun kenarındaydı. Şöyle bir baktı çukura. Pek derin değildi. Kazılan toprak bir kenara yığılmış, bir duvar oluşturmuştu. Öbür kenarda ise mahkum vardı. Subay, bilmem kumandan size aygıtla ilgili açıklamalarda bulundu mu? Diye sordu. Konuk eliyle nasıl yorumlayacağını bilmeyen bir hareket yaptı. Ama subay için bundan iyisi can sağlığıydı. Aygıt üzerinde kendisi açıklamalara koyulabilirdi. Bu aygıt diye başladı söze. Bir manivela koluna yaslanarak bizim eski kumandanın bir buluşudur. Ben daha ilk denemelerde kendisiyle çalıştım. Aygıtın yapımı bitinceye kadar da katıldım çalışmalara. Ancak icat şerefi tümüyle kumandanındır. Bizim eski kumandandan hiç söz açan oldu mu size? Hayır öyle mi? Eh bütün cezalılar kolonisine onun bir eseri gözüyle bakabileceğini söylersem pek aşırı bir iddiada bulunmuş sayılmam. Eski kumandanın dostu olan bizler daha kendisinin ölümünde yerine geçecek kimsenin kafasında isterse binlerce yeni tasarı bulunsun en azından daha pek çok yıl eski durumda bir değişiklik yapamayacağı kadar koloninin kendi içinde kapalı bir bütün oluşturduğunu biliyorduk. Nitekim kehanetimiz doğru çıktı bir bakıma. Yeni kumandan eskisinin diğerini kabullenmek zorunda kaldı. Yazık eski kumandanı tanıyamadınız. Ardından ben de boşboğazlık edip duruyorum diye ekledi. Oysa aygıt işte şuracıkta önünüzde bulunuyor. Gördüğünüz gibi 3 parçadan yapılmış ve zamanla parçalardan her biri için halk arasında isimler uydurulmuştur. Alttaki yatak diye nitelendiriliyor. Ara yerdekinin adı Hakkak. Şu ortada kalkıp inene de tırmık deniyor. Tırmık mı? Diye sordu konuk. Anlatılanları pek dikkatini vererek dinleyememişti. Bu gölgesiz vadide güneş bütün gücüyle insanın üzerine çullanıyor, düşüncelerini bir noktada toplamasını güçleştiriyordu. Ancak bir geçit törenine katılacakmış gibi sırtında apuletlerin ağırlaştırdığı ve çeşitli kordonların oradan oraya uzandığı dar bir üniforma, harıl harıl açıklamalarda bulunan, bir yandan konuşup bir yandan elindeki tornavidayla yer yer bir vida üzerinde çalışan subay, konuğun hayranlığını her şeyden çok kendi üzerine çekmişti. Er de konuğunki gibi bir ruh durumu içindeydi adeta. Her iki bileğine mahkumun zincirini dolamış, bir eliyle tüfeğine yaslanıyor, başını önüne sarkıtmış hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. Konuk onun bu durumuna şaşmıyordu pek. Çünkü subay Fransızca konuşuyor, bu dili de kuşkusuz ne er ne mahkum anlıyordu. Subayın açıklamalarını izlemek için mahkumun harcadığı çaba bu yüzden daha çok dikkati çekiyordu. Mahkum bakışlarını uykulu bir ısrarla subayın her seferinde gösterdiği yere yöneltiyordu. Derken konuk bir soru sorup subayın sözünü kesince mahkum da subay gibi gözlerini konuğa çevirdi. Evet, tırmık dedi subay. Yerinde bir isim. İğneler tıpkı tırmıkta olduğu gibi dizilmiş çünkü. Sonra parçanın bütünü yalnızca belirli bir yerde olsa bile tırmık gibi çalışıyor ve bir tırmıktan daha ustalıklı yapılmış. Zaten siz kendiniz de birazdan göreceksiniz. Mahkum buraya bu yatak üzerine yatırılıyor. Önce size aygıtı anlatayım da ardından nasıl çalıştığını öğrenir, aygıtın işleyişini daha iyi izleyebilirsiniz. Hem hakkaktaki bir dişli fazla aşınmış, aygıt çalışırken pek gıcır diyor. Birbirimizi anlayamayız sonra. Maalesef bizim burada yedek parça sağlamak güç. Evet, dediğim gibi burası yatak. Baştan başa pamuktan bir tabakayla kaplanmıştır. Yatağın ne işe yaradığını ileride öğreneceksiniz. Mahkum bu pamuk tabakasının üzerine yüzü koyun yatırılır, tabii çıplak olarak. Burada eller, burada ayaklar, burada da boyun için kayışlar vardır. Kayışlarla kıskıvrak bağlanır. Yatağın başucunda daha önce dediğim gibi mahkumun yüzü koyun yatırıldığı bu yerde keçeden küçük bir tıkaç bulunmaktadır. Keçe tıkaç güçlük çekilmeden öyle ayarlanabilir ki doğruca mahkumun ağzından içeri girer, işlevi de onun bağırıp dilini ısırmasını önlemektir. Keçe tıkacı kuşkusuz ister istemez ağzını alır mahkum. Yoksa boyun kayışıyla ense kemiğinin kırılması işten değildir. Demek pamuk bu diye sordu konuk öne doğru eğilerek. Ha tabii diye cevapladı subay ve gülümsedi. Kendiniz elleyin bakın isterseniz. Ardından konuğun elini tutup yatağın üzerine koydu. Özel bir işlemden geçirildiği için pamuk olduğu kolay anlaşılmıyor. Sonunda konuk aygıta karşı biraz ilgi duymaya başlamıştı. Güneşten korumak üzere ellerini gözlerine siper ederek başını kaldırmış aygıta bakıyordu. Kocaman bir şeydi aygıt. Yatakla hakkak aynı büyüklükte koyu renk iki sandığa benzetilebilirdi. Hakkak yataktan yaklaşık 2 metre yukarıya yerleştirilmiş, her iki parça 4 pirinç çubukla köşelerden birbirine bağlanmıştı ve çubuklar güneşte çevreye sanki ışınlar saçıyordu. Sandıklar arasında çelik bir banta tutturulmuş, inip kalkıyordu tırmık. Subay konuğun daha önceki ilgisizliğini pek fark etmemişti ama şimdi onda aygıta karşı uyanan ilgiyi çok iyi seziyordu. Bu yüzden açıklamalarına ara vererek aygıtı rahat rahat seyredebilmesine zaman bırakmak istedi. Mahkum da konuğa öykünüyor, ellerini siper edemediğinden çıplak gözlerini kırpıştırıp alttan yukarı bakarak aygıtı süzüyordu. Oturduğu sandalyede bacak bacak üstüne atarak ''Peki tutalım adam yattı'' dedi konuk. ''Evet'' diye cevapladı subay. Şapkasını biraz arkaya devirip elini terlemiş yüzünde gezdirdi. ''Şimdi söyleyeceklerimi dinleyiniz lütfen.'' Hem yatağın hem de Hakkak'ın kendisinde birer batarya vardır. Yataktaki batarya yatağın kendisi, Hakkak'taki ise tırmık içindir. Mahkum kayışlarla kıskıvrak bağlanır bağlanmaz yatak harekete geçirilir. Hem yatay hem dikey doğrultuda alabildiğine küçük ve hızlı titreşimlerde bulunur. Benzeri aygıtları akıl ve ruh hastalıkları kliniklerinde görmüşsünüzdür. Ancak bizim yatağın hareketleri inceden inceye hesaplanmıştır. Çünkü bu hareketlerin son derece büyük bir titizlikle tırmığın hareketlerine uydurulması gerekmektedir. Yargının asıl infazı da bu tırmığa bırakılmıştır. Peki nasıl bir yargı bu? Diye sordu konuk. Subay şaşırarak demek bunu da bilmiyorsunuz dedi ve dudaklarını ısırdı. Açıklamalarım biraz dağınık oluyorsa bağışlayınız lütfen. Hani çok özür dilerim. Eskiden bu açıklamaları kumandanın kendisi yapardı ama yeni kumandan bu şerefli görevi kaldırıp attı üzerinden. Ancak sizin gibi böyle değerli bir konuğa... Konuk söz konusu iltifatı geri çevirircesine iki eliyle bir hareket yaptı. Ama subay deyim yerindeyse diretti. Sizin gibi böyle değerli bir konuğa bizim buradaki yargı usulü üzerinde bilgi verilmeyişi yeni uygulamalardan bir diğeri ki... Ağzından az kalsın kötü bir söz çıkacaktı ama kendisini tuttu ve yalnızca doğrusu benim bundan haberim yoktu dedi. Kabahat bende değil. Hem bizim buradaki yargı çeşitlerini size en iyi açıklayabilecek biri varsa o da kuşkusuz benim. Çünkü cebimde sözün burasında eliyle ceketinin iç cebine vurdu. Eski kumandanın kendi yaptığı şemalar bulunuyor. Kumandanın kendi yaptığı şemalar mı diye sordu konuk. Her şeyi bu kadar iyi bilen biri miydi kumandan? Hem asker, hem yargıç, hem makine mühendisi, hem kimyager, hem ressam. Subay başını sallayıp düşünceli bakışlarını bir noktaya yönelterek ''Evet öyleydi'' diye cevapladı. Sonra muayeneden geçirir gibi ellerini süzdü. Şemalara dokunduracak kadar temiz bulmadı ellerini. Oracıktaki gerdile doğru yürüyerek bir kez daha yıkadı. Cebinden meşin bir cüzdan çıkarıp ''Bizim yargılarımız öyle sert değildir'' dedi. Çiğnediği buyruk mahkumun vücuduna tırmıkla yazılır o kadar. Örneğin bu mahkumun vücuduna... Sözün burasında eliyle mahkumu gösterdi. Şöyle yazılacak. Üstlerine saygılı davran. Konuk mahkuma bir göz attı. Subay kendisini gösterdiğinde mahkum başını önüne eğmişti ve konuşulanlardan bir şeyler öğrenebilmek için bütün işitme gücünü seferber etmişe benziyordu. Ne var ki birbiri üzerine bastırılmış etli dudaklarından açıkça görüldüğüne göre hiçbir şey anladığı yoktu. Aslında pek çok şey sormak isteyen konuk mahkumun bu hali karşısında ''Nasıl bir yargının kendisini beklediğini biliyor mu?'' diye sordu yalnız. Hayır diye cevapladı subay ve hemen arkasından açıklamalarını sürdürmek istediyse de konuk sözünü kesti. Demek nasıl bir yargının kendisini beklediğinden haberi yok. Hayır diye tekrarladı subay. Konuktan sorusunu biraz daha açmasını bekler gibi bir an durakladıktan sonra bunu ona bildirmek boşuna zahmettir. Çünkü nasılsa kendi vücudunda öğrenecek diye ekledi. Konuk susacak oldu ama derken mahkumun gözlerinin üzerine çevrildiğini hissetti. Mahkum subay tarafından söylenenleri uygun bulup bulmadığını kendisine sorar gibiydi adeta. Bu nedenle arkasına yaslanmışken yine öne doğru eğilip ''Ama hüküm giydiğini mahkum biliyor herhalde'' dedi. ''Hayır'' diye cevapladı subay ve kendisinden bazı ilginç açıklamalar daha bekliyormuş gibi konuğa gülümsedi. ''Onu da mı bilmiyor?'' diye sordu konuk elini alnında gezdirerek. ''Savunma fırsatı eline geçmedi ki'' dedi subay adeta kendi kendisiyle konuşarak. Kendisi için pek doğal olan bu tür şeyleri anlatarak konuğu utandırmak istemezmiş gibi gözlerini yana kaçırdı. Ama mahkuma kendini savunma fırsatı verilmesi gerekirdi, dedi konuk ve oturduğu sandalyeden doğrulup kalktı. Aygıtı açıklama işinde gereğinden çok vakit kaybedilebileceğini sezen subay, konuğa doğru yürüyerek koluna girdi. Dikkatin böyle açık seçik kendi üzerinde toplandığını fark edip esas duruşa geçen er de beri yandan zinciri çekmişti. Mahkumu göstererek, bakın, dedi. Sorun şu, ben buraya bu cezalılar sömürgesine genç yaşıma karşın yargıçlık göreviyle atanmış bulunuyorum. Çünkü ceza işlerinde eski kumandanın da yardımcısıydım, sonra bu gördüğünüz aygıtı herkesten iyi bilirim. Yargılamamı verirken şöyle bir temel ilkeye dayanırım hep. Suç her zaman bir kuşkuya yer bırakmayacak gibi kesindir. Başka mahkemeler bu ilkeye uymayabilir. Çünkü mahkeme kurulu birden çok üyeden oluşur. Kaldı ki onların da üstünde başka mahkemeler vardır. Oysa bizim burada böyle bir şey söz konusu değildir. En azından eski kumandanın zamanında böyleydi durum. Doğrusu yeni kumandan benim yargılarıma, işime karışmak hevesini kurmadı değil. Ancak şimdiye kadar onu buradan uzak tutmayı başardım ve ileride de başaracağım. Siz bu son davayla ilgili bir açıklama istemiştiniz. Bu davada bütün ötekiler gibi pek basit. Sabahleyin bir yüzbaşı gelip kendisine emir eri olarak verilen ve evinin kapısının önünde yatıp kalkan bu adamın görev sırasında uyuyakaldığını bildirdi. Emir erinin görevi şu, her saat başı kalkıp yüzbaşının kapısının önünde selam durmak. Güç bir görev değil elbet, üstelik de zorunlu. Çünkü erin hem yüzbaşının muhafızlığını yapıp hem onun hizmetine koşabilmesi için uyanık kalması gerekiyor. Yüzbaşı bu gece emir eri görevini yapıyor mu, yapmıyor mu bir bakayım demiş. Saat 2'yi vurduğunda kapıyı açmış, bir de ne görsün, emir eri kıvrılmış yerde yatıyor. Hemen kırbacı alıp gelerek yüzüne yüzüne çalmaya başlamış. Emir eri bu durumda kalkıp af dileyecekken bacaklarından yakalamış yüzbaşıyı, onu silkip tartaklayarak ''At elinden kırbacı yoksa yerim seni!'' diye bağırmış. Olay bu işte. Yüzbaşı bir saat önce bana geldi, anlattıklarını tutanağa geçirdim ve hemen yargımı verdim. Sonra da emir erini zincire vurdurdum. Bütün iş pek kolay oldu benim için. Ama ilkin emir erini çağırıp sorgulamadan geçireyim desem iş karışacaktı. O yalan söyleyecek, ben yalanlarını yakaladıkça o yenilerini uyduracak, böylece sürüp gidecekti. Şimdi ise ele geçirmiş bulunuyorum kendisini ve bir daha da koy vermeye niyetim yok. Nasıl acaba her şeyi açıklayabildim mi? Ancak zaman geçiyor, yargının infaz işinin şu anda başlaması gerekirdi. Oysa aygıta ilişkin açıklamalarım da henüz sona ermiş değil. Konuğu sandalyesine oturmaya zorlayan subay yeniden aygıta yaklaştı. Gördüğünüz gibi tırmık bir insanın vücut biçimine uygun yapılmış, dedi. Burası belden yukarısı için, burası da bacaklar için. Baş için yalnızca şu kısım bulunuyor. Bilmem anlatabildim mi? Ardından subay en kapsamlı açıklamalarda bulunmaya hazır nazik bir edayla konuğa doğru eğildi. Konuk kaşlarını çatmış tırmığa bakıyordu. Yargılama usulü konusunda verilen bilgiler kendisini doyurmamıştı.